Ayrım 2, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 23, bölüm 2. Kıza kendisi hakkında neredeyse hiçbir şey anlatmadı. Parktaki ilk gün bile Pilar onun konuşmasını duyup başka bir yerden geldiğini anladığı halde o başka bir yerin New York olduğunu, daha kesin belirtmek gerekirse Manhattan'da West Village olduğunu söylemedi. Sadece yaşamının kuzeyde başladığı gibi üstü kapalı bir cevap verdi. Bir süre sonra Miles onu saç sınavlarını hazırlamaya başlayıp kalkülüsü öğretince Pilar'ın avare bir çöp temizleme işçisi olmayıp John F. Kennedy Lisesi'ndeki İngilizce öğretmenlerini birer şarlatan durumuna düşürecek kadar engin bir edebiyat sevgisi ve bilgisi olan, son derece zeki, son derece iyi eğitim görmüş biri olduğunu anladı. Bir gün hangi okulda okuduğunu sordu. Stuyvesant. Matematik ve fen dallarındaki eğitim kalitesi öne çıkan New York'taki bir devlet lisesi. Ve Brown'da, ABD'nin en iyi 20 üniversitesinden biri olan Brown Üniversitesi, Rhode Island'dadır. Okuduğu 3 yıldan söz etmek istemeyen Miles, omzunu silkerek soruyu geçiştirdi. Pilar ısrar edince o da gözlerini yere dikip New England'daki küçük bir devlet üniversitesinin adını geveledi. Ertesi hafta kıza vaftiz babası olan Renzo Michelson'ın bir romanını verince Pilar kitabın Heller Books adında bir yayın evi tarafından basıldığını fark ederek onlarla bir akrabalı olup olmadığını sordu. Genç adam Heller soyadının sık rastlanan bir ad olmasından dolayı bunun yalnızca bir isim benzerliği olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız en mantıklı soruyu sorarak hangi Heller ailesinden olduğunu öğrenmek istedi. Annesi babası kimdi, nerede yaşıyorlardı? Miles ikisi de gittiler diye cevap verdi. Yani ölüp gittiler mi? Evet öyle. Bir anda gözleri dolan Pilar, tıpkı benimkiler gibi dedi. Evet, tıpkı seninkiler gibi. Peki kız ya da erkek kardeşlerin var mı? Hayır, ben tek çocuğum. Kıza böyle yalan söylemek, onu yıllardır unutmaya çalıştığı şeylerden söz etmek derdinden kurtardı. Kendisi dünyaya geldikten 6 ay sonra annesinin babasını terk ettiğini, başka biriyle evlenmek için babasından boşandığını kızın bilmesini istemiyordu. Brown'daki 3. yılını bitirdiği yazdan beri Heller Books'un kurucusu ve sahibi olan babası Morris Heller'la hiç konuşmadığını, onu hiç görmediğini Pilar'ın bilmesini istemiyordu. Annesiyle babasının boşanmalarından 20 ay sonra babasıyla evlenen üvey annesi Villa Parks hakkında hele hele ölen üvey kardeşi Bobby konusunda kızın hiçbir şey bilmesini istemiyordu. Bunlar Pilar'ı hiç ilgilendirmeyen konulardı. Bunlar onun özel sorunlarıydı ve son 7 yıldır içinde bulunduğu zindandan kurtulmanın yolunu buluncaya kadar da bunları kimseyle paylaşmayacaktı. Şimdi bile o olayı bilerek yapıp yapmadığından emin değil. Bobby'yi ittiği, tartışırlarken öfkeyle onu ittiği doğru. Ama yaklaşan arabanın sesini duymadan önce mi, sonra mı ittiğini bilmiyor. Yani Bobby'nin ölümü kaza mıydı yoksa gizlice onu öldürmeye mi çalışmıştı? Orasını kestiremiyordu. Yaşamının bütün hikayesi o gün Berkshire'da olanlara bağlı ve hala gerçeği bulamıyor. Suçlu olup olmadığından emin olamıyor. 1996 yazıydı. 16. doğum günde babasının muhteşem Gatsby'nin yanı sıra 5 kitap daha armağan etmesine yaklaşık bir ay sonraydı. Bobby de 18,5 yaşındaydı ve sayfa başına indirimli fiyata 2 dolardan toplam 76 dolara 3 final ödevini yapan üvey kardeşin çabaları sayesinde kıl payıyla liseyi bitirmişti. Aile Ağustos ayı için Great Barrington'ın dışında bir ev tutmuştu. İki oğlan da hafta sonu onlarla geçirmek için yola çıkmışlardı. Miles araba kullanacak yaşta olmadı. Bobby ise ehliyeti olduğu için yola çıkmadan önce benzini kontrol edip depoyu doldurmaktan o sorumluydu. Bunu yapmadığını söylemeye bile gerek yok tabii. Evden ayrıldıktan yaklaşık 15 mil sonra yokuş yukarı virajlı bir kır yoluna giderlerken benzin bitti. Bobby biraz pişman olsa o gerizekalı beceriksiz hatası için özür dilemek zahmetine katlansa bizimki o kadar öfkelenmeyecekti ama Bobby tam kendine yakışanı yaptı. Bu durumu çok gülünç buldu ve ilk tepkisi kahkahaları koyvermek oldu. O tarihte cep telefonları çıkmış olmasına karşın onların telefonu yoktu. Bu da arabadan inip yürümek zorunda oldukları anlamına geliyordu. Çok sıcak, dayanılmayacak kadar nemli bir gündü. Tatarcık ve sivrisinek sürüleri başlarının çevresinde dönüp duruyordu. Bobby'nin budalaca kayıtsızlığından, sıcaktan ve haşerattan, o çukurlu tümsekli dar yolda yürümek zorunluluğundan sinire iyice gerilen çocuk, çok geçmeden kavga çıkarmak için üvey abisini sövüp saymaya başladı. Bobby ise onun hakaretlerine karşılık vermeden omuz silkip geçiyordu. "Yok yere sinirlenme," dedi. Hayatın beklenmedik olaylarla dolu olduğunu, belki bu yolda yürüdükleri için başlarına ilginç bir şey gelebileceğini, hani olur ya, belki de bir sonraki dönem işte karşılarına çırılçıplak ilk kızın çıkıp, onları ağaçlar çekerek 16 saat aralıksız sevişebileceklerini söyledi. Normal koşullarda olsa Bobby böyle konuşmaya başlayınca kardeşi güler, üvey abisinin aptalca, çocukça saçmalamalarına bile isteğe katılırdı. Oysa o sırada olanların normallikle uzaktan yakından ilgisi yoktu ve çocuk hiç de gülecek havada değildi. Abisinin söyledikleri öylesine budalacaydı ki Bobby'nin suratını yumruğu indirmek geliyordu içinden. Şimdilerde o gün ne zaman hatırlasa Bobby'nin solunda değil de sağında yürüyor olsaydı her şeyin nasıl da farklı olabileceğini düşünüyor. O zaman Bobby'ye indirdiği yumruk onu yolun ortasına değil yolun dışına atacak ve hikaye orada bitecekti. Çünkü hikaye diye bir şey olmayacak, olay göz açıp kapayıncaya kadar unutulacak, anlık bir öfke patlamasından öteye geçmeyecekti. Ama belirli bir neden olmaksızın Bobby sağ yol tarafına, kendisi sola bankede geçip trafiğin geliş yönünde yolun kıyısından yürümeye koyuldular. 10 dakika boyunca görüntüde ne tek bir otomobil vardı, ne bir kamyon ne de motosiklet. Ve o 10 dakika boyunca küçük kardeş Bobby'ye aralıksız ver yansın edince üvey ağabeyin başlangıçtaki kayıtsızlığı önce küskünlüğe sonra öfkeye dönüştü ve birkaç mil yürüdükten sonra ciğerleri parçalanırcasına haykırarak kavga etmeye başladılar. Geçmişte kaç kez kavga etmişlerdi? Sayısız defa, anımsayamayacağı kadar çok defa. Ama bunda bir anormallik yoktu. Kardeşler hep kavga ederler. Bobby onun öz abisi olmasa da kendisini bildi bileli bir aradaydılar. Babası Bobby'nin annesiyle evlendiğinde o 2 yaşındaydı. 4'ü aynı çatı altında yaşamaya başladılar. Bu anımsanamayacak kadar, onun kafasını tamamen silinecek kadar eski bir tarihte olduğu için de gerçek olmadı halde Bobby'nin oldu mu olası onun abisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. O zaman da aralarında itiş kakışlar, çekişmeler olmuştu ve küçük kardeş abisinden 2,5 yaş ufak olduğundan cezayı hep onun bedeni çekmişti. Sayfiyedeki yağmurlu bir günde bağıra çağıra üstüne yürüyen Bobby'yi babasını çekip aldığını, üvey annesinin oyunda çok sert hareketler yaptığı için Bobby'yi azarladığını, kendisinin de elindeki oyuncağı aldı diye Bobby'nin bacağını tekmediğini hayalini anımsıyor. Ama her zaman kavga dövüş olmazdı. Barış içinde sessiz sakin geçen zamanlar da vardı. 7-8 yaşından itibaren de yani Bobby de 9 ya da 11 yaşlarındayken kendisinin abisine iyi davranmaya, hatta belki de onu sevmeye başladığını, karşılığında abisinin de kendisine iyi davranıp belki de sevdiğini iyice hatırlıyor. Ancak hiçbir zaman birbirlerine yakın olamadılar. Kavga eden, hatta birbirine düşman olan bazı kardeşler gibi yakın olamadılar hiç. Kuşkusuz bunun nedeni yapay bir aile, sonradan oluşturmuş bir aile olmalarıydı. Ve çocukların en derin bağlılıkları her birinin kendi annesi ya da kendi babasına yöneliyordu. Bu villanın ona iyi bir anne, babasının da Bobby'ye iyi bir baba olmadığı anlamına gelmiyordu. Hatta tam tersi söz konusuydu. Büyükler tam bir uzlaşma içindeydiler. Evlilikleri sağlam ve şaşılacak kadar sorunsuzdu. Her biri ötekinin çocuğuna destek vermek için özveride bulunurdu. Yine de tam bir bütün olmayıp birbirine eklenmiş bir oluşum olduklarını hatırlatacak görünmez fay çizgileri, mikroskopik çatlaklar vardı. Örneğin Bobby'nin soyadı meselesi. Villa, Villa Parks'tı ama 36 yaşında kanserden ölen kocasının soyadı Northstorm olduğundan Bobby'nin soyadı da Northstorm'du ve çocuk yaşamının ilk 4,5 yılında bu soyadını taşıdığı için Villa bunu Heller'a çevirmek istememişti. Bobby'nin aklı karışır diye düşünmüştü. Ama aslında kendisini çok sevmiş ve hiçbir kusur işlemeden ölmüş olan ilk kocasının son izlerini silmeye gönlü el vermemişti. Oğlunu o soyadından mahrum etmek, kocasının ikinci kez öldürülmesi gibi gelmişti ona. Bu yüzden geçmiş bugünün bir parçasıydı ve Carl Nordstrom'un hayaleti, hem kardeş olan, hem olmayan, hem oğul olan, hem olmayan, hem dost hem düşman, Bobby'nin üzerine damgasını vuran ruhu ailenin 5. üyesi olmuştu. Aynı çatı altında yaşıyorlardı ama ebeveynlerinin karı koca olması dışında ortak yanları çok azdı. huyları ve görünüşleri, eğilimleri ve davranışları, bir insanın kim ve nasıl biri olduğunu belirlemek için kullanılan bütün ölçütler açısından farklıydılar. Fazlasıyla ve değiştirilemez biçimde farklıydılar. Yıllar geçtikçe her biri kendi farklı alemine çekildi ve yeni yetmelik çağına geldikten sonra akşam yemekleri ve ailece yapılan gezmeler dışında pek karşılaşmaz oldular. Bobby zeki, hareketli, komik bir çocuktu ama okuldan nefret eden tembel bir öğrenciydi ve üstüne üstlük amansız ve saldırgan bir kavgacı olduğu için okula çıban başı olarak yaftalanmıştı. Üvey kardeşi ise sınıfın en yüksek notu alan öğrencisiydi. Heller sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Norsdom ise dışa dönük ve deli fişekti. İkisi de birbirlerinin yanlış yolda olduğuna inanırdı. İşin kötüsü Bobby'nin annesi New York Üniversitesi'nde İngilizce profesörüydü. Onun akademik başarılarından dolayı Heller'ı övmesini, Stuyvesant'tan da kabul edilişini göklere çıkarmasını, yemekte onunla o lanet olası egzistansiyalizm üzerine sohbet etmesini dinlemek, öz oğlunun kim bilir ne kadar ağırına gidiyordu. Bobby, 15'ine geldiğinde iyiden iyiye uyuşturucu bağımlısı olmuş, hafta sonu partilerinde kafayı bulup kusan ve fazladan para edinmek için ufak tefek uyuşturucu alışverişi yapan o cam bakışlı lise öğrencilerinden biri haline gelmişti. Mayman Taylor, yaramaz Nonstorm, bu ikisinin yıldızları hiçbir zaman barışmadı. Arada bir birbirlerini sövüp saymayı sürdürüyorlardı ama içişip kakışmalar, dövüşmeler büyük ölçüde genetiğin gizemleri nedeniyle sona ermişti. 12 yıl önce kendilerini Berkhayes'taki o yolda buldukları sırada 16 yaşındaki Heller neredeyse 1,80 boyundaydı ve 85 kilo geliyordu. Daha cılız yapılı olan Norsdom'un boyu ise 1,70, kilosu yaklaşık 70'ti. Bu denksizlik bütün potansiyel kapışmaların önünü kesmişti. Bir süredir farklı noktalardaydılar. Bugün neden tartışıyorlardı? Miles'ı hangi sözcük ya da cümle veya hangi sözcükler ya da cümleler kendisini kaybedip Bobby'yi yere devirecek kadar öfkelendirmişti acaba? Pek hatırlamıyor. O kavgada o kadar çok şey söylenmiş, birbirlerine o kadar çok verip veriştirmişlerdi ki, o öfke ve saldırganlık patlamalarında derinlere gömülmüş, o kadar çok husumet su yüzüne çıkmıştı ki, kendisini çileden çıkaran sözün ne olduğunu bulması olanaksızdı. Başlangıçta her şey çocukçaydı. Onu öfkelendiren Bobby'nin ihmalciliği olmuştu. Her işi yalap şalap yapıyor, beceriksizin üstüne tüy dikiyorsun, nasıl oluyor da böylesine ahmak ve umursamaz olabiliyorsun, başımızı soktun şu belaya bak hele diye çıkıştı abisine. Bobby ise kardeşin önemsiz bir sorunu büyütmesine, yobazlık derecesindeki o dürüstlük tutkusuna, yıllardır canını okuyan o çok bilmiş tepeden bakışına öfkelenmişti. Oğlan çocukların her zamanki dalaşı, delikanlık çağının olağan parlamasıydı, ürkecek bir durum yoktu ama tartışma uzadıkça Bobby'nin kavgacı yanı kızıştı. Ağız dalaşı daha derin, daha kırıcı bir noktaya geldi. Gizli kalmış kötü kan damarı zehir kusmaya başladı. Çekişme ikisinin arasında olmaktan çıkıp aile de işin içine sokuldu. Bobby o kutsal dörtlünün dışlanan üyesi olmaktan yakınıyor. Annesinin Miles'a düşkünlüğüne dayanamadığını, kalpsiz, kindar ana babanın verdiği cezaların, azarların burasına kadar geldiğini, akademik konferanslar ve yayımcılık işleriyle şu kitabın o kitaptan neden daha iyi olduğuyla ilgili tek kelime daha duymak istemediğini söylüyordu. Bütün bunlardan bıkıp usanmıştı. Miles'den bıkmıştı. Annesinden ve üvey babasından bıkmıştı. O kokuşmuş ailedeki herkesten bıkmıştı. Gelecek ay üniversiteye gidip buradan kurtulma iple çekiyordu ve üniversitede başarısız olsa bile artık onlarla işi bitmişti. Bir daha geri gelmeyecekti. Hepinize elveda götoşlar. Morris Heller da lanet olası oğlu siktir olup başımdan gitsinler. Canları cehenneme. Bütün bu siktirici dünyanın anasını belleyeyim. Bardağa taşıran hangi sözcük ya da sözcükler olduğunu anımsayamıyor. Belki bunu bilmenin de önemi yok. O hakaret yağmuru içinden hangisinin yumruktan sorumlu olduğunu anımsamak belki de olanaksız ama asıl önemli olan, her şeyden daha önemli olan, ancak keskin bir virajı dönünce görebildiği, abisine çarpmasını önleyemeyecek kadar iş işten geçtikten sonra gördüğü, 80 kilometre hızla gelen otobüsün sesini duymuş olup olmadığı. Kesin olan tek şey, Bobby ona bağırırken o da abisine sus diye çeneni kapat diye haykırırken yürümeye devam ettikleri. Çevrelerindeki hiçbir şeyin farkında değillerdi. Ne soldaki ağaçlığın, ne sağdaki çayırın, ne tepelerindeki puslu gökyüzün, ne de ispinozuyla, ardıç kuçuyla, ötleyeniyle havayı dolduran kuş seslerinin hiçbir şeyi gözleri görmüyordu. Her şey gözden kaybolmuş, geriye sadece seslerindeki öfke kalmıştı. Bobby'nin yaklaşan arabanın sesini duymadı, kesin ya da banket tarafından olduğu için kendisini tehlikede görmeyip aldırış etmemişti. Peki ya sen, diye kendine soruyor Miles. Sen biliyor muydun, bilmiyor muydun? Sert, keskin bir yumruktu. Bobby'nin dengesini bozdu, onu sendeleyerek yolun üzerine attı. Bobby yere düşüp başını asfalta çarptı. Başını ovarak ve küfrederek hemen doğruldu ama ayağa kalkmasına fırsat kalmadan araba onu altına çekti. Canını söküp aldı ve yaşamlarını sonsuza kadar değiştirmiş oldu. Miles'ın Pilar'la paylaşmak istemediği şeylerin birincisi işte bu. İkincisi de Bobby'nin ölümünden 5 yıl sonra Miles'ın annesine babasına yazdığı mektup. Brown da 3. sınıf bitirmiş, yazı Providence'da geçirip tarih profesörlerinden biri için geceleri ve hafta sonları kütüphanede çalışarak yarı zamanlı bir araştırma yapmayı ve yerel bir ev gereçleri mağazasında klimaların kurulması, daracık merdivenlerden TV'lerin ve buzdolapların yukarı taşınması gibi tam gün mal teslim görevlisi olarak çalışmayı planlıyordu. Kısa bir süre önce resme bir daha bir kız girmişti ve kız Brooklyn'de oturduğu için Haziran'da bir hafta sonu araştırma işini asıp onu görmek üzere New York'a gitti. Ailesinin Downing Caddesi'ndeki evlerin anahtarı hala ondaydı. Yatak odası hala el sürülmeden duruyordu. Üniversiteye gittiğinden beri istediği zaman hiç haber vermeden eve gelip gideceği gibi bir düzen kurulmuştu. Cuma akşamı ev gereçleri mağazasındaki işi bitirip yola çıktı. Apartmana varması gece yarısını buldu. Annesi de babası da uyuyorlardı. Ertesi sabah erkenle onları mutfaktan gelen sesleriyle uyandı. Yataktan kalktı, odanın kapısını açtı. Sonra bir an duraladı. Annesi babası her zamankinden daha yüksek sesle ve daha gergin bir tonda konuşuyorlardı. Villanın sesinde de alttan alta bir ızdırap seziliyordu. Tam olarak kavga etmeseler de, zaten çok nadiren kavga ederlerdi. Önemli bir konuyu konuştukları, hayati bir meseleyi karara bağladıkları ya da tartışıp yeniden irdeledikleri anlaşılıyordu. Miles de onların konuşmalarını bölmek istemedi. Yapması gereken odasına girip kapıyı kapatmaktı. Koridorda durmuş onları dinlerken bile orada olmaya hakkı olmadığını, içeri girmesi gerektiğini biliyordu ama kendini tutamadı. Ne olup bittiğini anlamaya can atıyor, meraktan çatlıyordu. O yüzden odasına dönmedi ve ömründe ilk kez annesiyle babasının konuşmalarına kulak misafiri oldu. Çünkü çok onun hakkında konuşuyorlardı ve annesi de babasının, hatta herhangi birilerinin kendi arkasından konuştuklarına ilk kez tanık oluyordu. Villa, o değişti, diyordu. Beni ürküten bir öfkesi ve soğukluğu var. Sana yaptıkları yüzünden ondan nefret ediyorum. Babası, bana bir şey yapmadı, dedi. Belki eskisi kadar konuşmuyoruz, bu da normal. Neredeyse 21 yaşında olacak, artık kendi hayatı var. Birbirinize o kadar yakındınız ki sana aşık olmamın nedenlerinden biri de buydu. Minik oğluna olan düşkünlüğün. Beyzbol hatırlıyor musun Morris? Ona topu nasıl atacağını öğretmek için saatlerce parkta zaman harcadığını anımsıyor musun? Eski güzel günler. O da beyzbolda iyiydi, öyle değil mi? Daha lise bitirdiyken okul takımda top atıcısı olmuştu. Nasıl da sevinmişti ama sonra vazgeçip ertesi bahar takımı bıraktı. Hatırlasana Bobby'nin ölümünden sonraki baharda o. Perişan durumdaydı. Hepimiz öyleydik. Takımı bıraktığı için onu suçlayamazsın. Artık beyzbol oynamak istemiyor idiyse bu onun bileceği işti. Sanki beni cezalandırmak için bırakmış gibi konuşuyorsun. Ben bir an olsun böyle düşünmedim. İçmeye de o sırada başlamıştı değil mi? Epey sonra haberimiz oldu ama o zaman başladığını sanıyorum. İçki, sigara, bir de birlikte gezip tozdu o çılgın çocuklar. Bobby'yi taklit etmeye çalışıyordu. Belki çok iyi geçinmiyorlardı ama Miles'ın onu sevdiğini sanıyorum. İnsan kardeşin ölümüne tanık olunca bir süre sonra ona dönüşmek, onun gibi olmak gelir içinden. Bobby hiçbir şeye aldırış etmezdi. Her şeyi hafife alırdı. Miles ise her şeyi ciddiye alırdı. Biraz hüzünlü, içine kapanık olduğunu kabul ediyorum. Ama okulda çok iyiydi. Ne olursa olsun hep iyi not almayı becerirdi. Çok zeki çocuktur, bunu yadsımıyorum. Ama soğuktur Morris. Ruhsuz, cansız, umutsuz. Onu geçen düşündükçe içim ürperiyor. Bunu kaç kez konuştuk? 100 defa mı? 1000 defa mı? Onun hikayesini en az benim kadar iyi biliyorsun. Çocukcağızın annesi olmadı. Miles daha 6 aylıkken Marilee'yi çekip gitti. Sen aramıza katılıncaya kadar onu Edna Smith büyüttü. O parlak, efsanevi Edna Smith ama ne de olsa o sadece bir dadıydı. Oğluna bakmak onun için sadece bir işti demem. O ki 6 aylıktan sonra Miles kendisine gerçekten sahip çıkan gerçek bir kişiden yoksun kaldı. Sen onun yaşamına girdiğin sırada belki de çoktan iş işten geçmişti. Demek neden söz ettiğimi anlıyorsun öyle mi? Tabii anlıyorum. Her zaman da anladım bunu. Miles daha fazla dinlemeye dayanamadı. Onu paramparça ediyorlar. Otopsi yapan patologların serin kanlı ve yetkin darbeleriyle onu parçalara ayırıyorlar. Odadan sanki ölmüş gibi söz ediyorlar. Yatak odasına girip usulca kapıyı kapattı. Onları ne kadar sevdiğini hiç anlamamışlardı. 5 yıldır Massachusetts'teki o yolda kardeşine yaptığı şeyin anısını taşıyarak dolaşmıştı ve attığı yumruktan, o yüzden duyduğu ızdıraptan annesine babasına hiç söz etmemişti. Onlar da bünyesini saran bu suçluluk duygusunu yanlış yorumlayıp bir tür hastalık gibi görmüşlerdi. Belki de hastaydı, belki de içine kapanık, tatsız, sevimsiz biri olup çıkmıştı ama bu annesine babasına cephe aldığı anlamına gelmiyordu. Karmaşık yapılı, sinirleri gergin villa, açık yürekli, güler yüzlü babası onlara bu kadar acı verdiği, bu kadar boş yere üzüntü çektirdiği için kendinden nefret ediyordu. Şimdi ona yürüyen bir ölü, geleceği olmayan biri gözüyle bakıyorlardı. Miles karyolanın kenarına oturup kendisini bekleyen o geleceksiz geleceği düşününce bir daha annesi babasının yüzüne bakamayacağını fark etti. Belki de hepsi için en iyisi kendisini onların hayatından çıkarıp ortadan kaybolmaktı. Ertesi gün sevgili annem ve babam diye yazdı. Bu ani kararım için beni bağışlayın ama üniversitede 1 yıl daha bitirdikten sonra okuldan bıktığımı hissediyorum ve biraz ara vermenin iyi geleceğini düşünüyorum. Sonbahar döneminde eğer o süre yetmezse ilkbahar döneminde de kaydımı dondurmak istediğimi dekana söyledim. Bu sizi hayal kırıklığına uğratacaksa özür dilerim. İşin tek olumlu yanı bir süre okul taksini ödemeye kaygısından kurtulacak olmanız. Sizden para beklemediğimde söyleme gerek bile yok. İşim var ve kendimi geçindirecek durumdayım. Yarın birkaç haftalığına annemi ziyaret etmek için Los Angeles'a gideceğim. Ondan sonra nerede yaşayacağıma karar verip yerleşince sizi ararım. İkinizi de sevgiyle kucaklayıp öpüyorum. Miles. Ertesi sabah Providence'dan gittiği doğruydu ama annesini görmek için Kaliforniya'ya gitmedi. Rastgele bir yere yerleşti. 7 küsür yıl içinde birçok yeni adrese taşındı ama annesiyle babasını hala aramadı. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.